Ayrım 58, sayfa 566, Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Son söz, geride kalanlar. Günah işletmelerinin yeni kralı Ralph Capone. Kumar ve günah işletmelerini, her türlü haraççılığı yöneten, ülke çapındaki şebekenin başında bulunanlardan biri de artık kendi adına çalışan Ralph Capone'dur. United Press, 23 Temmuz 1950. ABD Senatosu Eyaletler Arası Ticarette Cürüm Örgütlerinin Rolünü Soruşturma Özel Komitesi'nin Başkanı Senatör Estes Kefauver, 1950 yılı Ekim ayındaki çalışmalarına ilişkin rapordan. Günümüzde Chicago'da faaliyet gösteren cürüm örgütlerinin kökü eski Torrio Capone şebekesine dayanmaktadır. Chicago bölgesi at yarışları telgraf servisinin son reorganizasyonundan bu yana Chicago şehrinin servisi R&H firmasının elindedir. Söz konusu telgraf servisinin sahipleri Capone'un adamlarından Ray Jones, Phil Katz ve Jaime Levin'dir. Tilt ve parayla işleyen her türlü oyun makinalarının yapım ve dağıtımı Capone çetesinden geri kalma birçok gangster için çok kazançlı bir iş haline gelmiştir. Cicero'da bulunan ve ülkedeki oyun makinası fabrikalar arasında eski Capone fedailerinden Claude Maddox ile Joseph Ahupa vardır. Gene eski Capone fedailerinden Ed Fogel'ın Chicago'nun kuzey kesimiyle kuzeybatı banliyölerindeki tilt makinası dağıtımını elinde tuttuğu sanılmaktadır. Capone'un eski ve yakın iş arkadaşlarından batık isimli Demokrat Parti Eyalet Senatörü Roland Libonati'nin Chicago Cürüm Komisyonu ile Vali Stevenson'ın önerdikleri, baronun da desteklediği reformcu kanunlara karşı çıkanların başında bilinmektedir. Pulitzer ödülü kazanmış olan gazeteci Ed Reed'in soruşturmadan 2 yıl sonra yayınladığı Mafya adlı kitapta en önemli 83 mafiozinin önem sırasına göre bir listesi verilmiş, Libonati 41. gelmiştir. Şurası kesindir ki Capone şebekesinin üyeleri kanunsuz yollardan kazandıkları paraların bir bölümünü kanuni işlere yatırmakta, otel, restoran, yıkama servisi, kuru temizleme servisi, toptan ve perakende içki satımı gibi işlere ortak olmaktadırlar. Capone çetesinin en belli başlı 2-3 kişisinden biri olan Paul Ricca, ayrıca küçük New York, Louis Campagna ve kiraz dudak Charlie Gio'ye sinema endüstrisi araçlarıyla soyup sovana çevirmektedirler. Ülkemizin en ileri gelen iki cürüm şebekesinden biri, karargahı Chicago'da olan Accardo Guzik Fischetti şebekesi. Ötekisi ise karargahı New York'ta olan Costello Adonis Lansky şebekesidir. Komitemiz Accardo Guzik Fischetti şebekesinin Chicago, Kansas, Kansas City, Dallas, Miami, Las Vegas ve Batı'nın öteki bazı kentlerinde şubeleri olduğuna dair deliller elde etmiştir. Kefauver komitesi gerek Ralph gerekse Matt Capone'u uzun uzadıya sorguya çekmişti. Bir ay kadar sonra Ralph Jr. ya da kendi benimsediği adıyla Ralph Gabriel, Chicago'daki apartmanında yarım şişe viski içtikten sonra üzerindeki etikette içkiyle birlikte alınmaması gerektiği belirtilen bir tüp dolusu ilacı içti ve sevdiği kıza bir mektup yazmaya başladı. Capone adını taşımak lekesinden kurtulmak için bulduğu son çareydi bu. Okul, üniversite, evlilik, babalık ve çalışma yılları boyunca bu ad ne kadar gizlese de bir gün ortaya çıkıyor ve hayatını zehir ediyordu. Bu ad en son bir gece kulübü şarkıcısı olan Jean Karen adlı kızla olan ilişkilerini de bozmuştu. Jean'i sevgilim diye yazdı mektubunda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Jean'i, hayatta yalnız seni sevdim, yalnız seni. Artık gidiyor ve daha fazla yazamadan öldü. 1952 yılında James Capone Homer'daki evinde öldü. İki gözü de kör olmuştu bir süre önce. Aynı yıl 85 yaşındaki Teresa Capone da can verdi. Mount Olivet mezarlığına değil de şehrin öteki ucundaki Mount Carmel mezarlığına gömüldü. Al Capone'un mezarına gelen turistlerin sayısı öylesine çoktu ki sonunda aile Mount Carmel'de başka bir yer alıp bütün tabutları oraya aktardı. Üzerinde Capone'un adı yazılı mermer taş hala Mount Olivet'te durmaktadır. Bir turist aldatmacası olarak. Mount Carmel'deki asıl mezarların taşları siyah mermerden olup granitten iri bir kayanın çevresine toplanmışlardır. Her birinin üzerinde Hazreti İsa'dan rahmet yazılıdır. 1950 yıllarında Capone çetesinin birçok üyesi bu dünyadan ayrıldı. Sam Hunt, Terry Dragon, Claude Maddox, Phil D'Andrea, Jake Guzik, Louis Campagna, Frank Diamond hemen hemen hepsi de yataklarında çeşitli kalp hastalıklarından öldüler. Tek istisna Diamond oldu. Tüfekle vurularak öldürüldü. 75 yaşındaydı o sırada. Banka soygunculuğu suçundan 10 yıl hapis giymiş olan Bugs Moran, Leavenworth cezaevinde cezasını çekmekte olduğu sırada ömrü boyunca en çok korktuğu hastalıktan, göğüs kanserinden öldü. Tanıdığı gangsterler arasında dinsel duyguları gerçekten benimsemeye en yatkın onu görmüş olan Yargıç Lyle, cezaevinin Katolik papasına bir mektup yazarak Moran'ın son saatleri hakkında bilgi istedi. George Moran huzur içinde öldü diye karşılık yazdı papaz. Dinimizin öngördüğü bütün son tören ve telkinler yapıldı kendisine. Bunlar yapıldığı sırada tamamen kendindeydi ve son derece mutluydu. Ölümünden birkaç gün önce oldu bunlar. Yani son anda alelacele benimsenmiş bir dindarlık değildi. Moran hakkındaki teoriniz doğruymuş. Eminim acıması bol olan Ulu Tanrı yargı gününde ona karşı iyi davranacaktır. Gizli ajanların kaydettiği bir telefon konuşmasından, Chicago şebekesinin Capone tarafından yetiştirilmiş olan baş patronu Sam Giancana ile Buffalo'daki eşiti Sam Magadino, 63 mafya liderinin New York'a bağlı Appalachian'da tutuklanışları ilgili olarak konuşuyorlar. 1957 yılı Kasım ayında. Magadino, sizin orada olmuş olsaydı böyle bir şey gelmezdi başlarına. Giancana, tabi gelmezdi anam babam. Böylesine büyük bir toplantı için benim bölgeden emin yer yok dünyada. Chicago'nun hemen yanında 3 ilçemiz var. Polis müdürleri cebimizde. Bütün bölge avucumun içinde. Ne sanıyorsun sen? Capone'un ölümünden sonra karısının adı yalnız bir kez işitildi. 1959 yılında Columbia Broadcasting System adlı televizyon şirketi Elliot Ness'in yaşantısıyla ilgili iki bölümlük sansasyonel bir film yayınladı. Dokunulmazlar adıyla. May Capone, Sony ve Mafalda hep birlikte 1 milyon dolarlık bir manevi tazminat davası açtılar. Televizyon şirketi filmin prodüktörü Desilu Productions ve programın takdimcisi Westinghouse Elektrik Şirketi aleyhine açtıkları davada ölü akrabalarının adının, benzerinin ve kişiliğinin kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığını ileri sürdüler. Sonunda kaybettiler davayı. Aynı yılın sonbaharından itibaren American Broadcasting System adlı başka bir televizyon şirketi Dokunulmazları haftalık bir seri halinde yayınlamaya başladı. Capone'un son avukatı Abraham Teitelbaum, eminim al beş parasız ölmüştür dediğinde müvekkilimin durumu fazla abartılmış sayılmazdı. Capone bir zamanlar ki akıl almaz servetinin kaynaklarının tek sahibi olmamıştı hiçbir zaman. Ortaklarıyla, örgüt üyeleriyle paylaşmıştı bunları ve artık çalışamaz duruma geldiğinde kaynaklar ötekilerin eline kaldı. Son yıllarını refah içinde geçirmesi için ne gerekiyorsa yapıldı kuşkusuz. Ralph ile Jake Guzik hiç değilse bunu sağlamışlardır. Ama kişisel mallarının hepsi ipotekliydi. Ailesini şuradan buradan toparlayabildiği paraların hemen hemen tamamı eski vergilerinin ödenmesinde kullanıldı. Maine, Palm Island ve Prairie caddesindeki evleri satmak zorunda kaldı. Bir ara oğlu Sonny ile birlikte Miami Beach'te Grotto adlı bir lokanta işletti. Kendisi kasada oturuyor, Sonny ise baş garsonluk yapıyordu. Yürütemediler işi. Son alınan haberlere göre May kimi zaman Chicago'da, kimi zaman Miami'de, kimi zaman ise Ralph'in Wisconsin'deki evinde oturmaktaydı. Ralph işlerden elini eteğini çekmiş, kendi kendini emekliye ayırmıştı. Mafalda ile kocası Chicago'da bir lokanta işletmekteydiler. Oğulları avukat olmuştu. ABD Senatosu Hükümet İşlemleri Komitesi'nin soruşturma daimi alt komitesi başkanı Senatör John L. McClellan tarafından hazırlanan 1963 yılı Eylül ve Ekim aylarında yapılan soruşturmalarla ilgili cürüm örgütleri ve kanunsuz narkotik ticareti adlı rapordan. Chicago Polis Örgütü İstihbarat Şefi Yüzbaşı William J. Buffy, Chicago bölgesinde kanun dışı faaliyetlerle kumar, narkotik dağıtımı, muhabbet tellallığı, sendika araççılığı, tefecilik, terörcülük ve benzerleri uğraşan binlerce kişiyi yönetmek, örgütlemek, sürekli kontrol altında tutmak gibi işlere bütün gücünü veren 300 kişi olduğunu ileri sürmüştür. Chicago'nun cürüm örgütlerini kontrol altında tutan bu 300 full-time gangsterin 26 önemli lideri olduğunu da bildiğini sözlerine eklemiştir Yüzbaşı Duffy. Chicago polisi bu adamları iki gruba ayırmaktadır. Bunlardan biri mafya grubu, ikincisi ise İtalyan örgütünün işbirlikçileri olarak bilinmektedir. Birinci grup hakkında verdiği ifadede adı geçen en belli başlı kişiler Mooney Sam Giancana, Anthony Accardo, Felice De Lucia yani Garson Paul, Ricca ve Rocco Fischetti olmuştur. İşbirlikçiler arasında Deve Murray Humphries ile Gus Alex, Jack Guzik'in yetiştirmelerinden söz etmiştir. Chicago örgütün büyük gücünün bir tek özelliğe dayandığı konusu üzerinde önemli durmuştur. Bu da grubun herhangi bir ceza korkusu olmaksızın istediği gibi cinayet işleme, çeşitli şiddet hareketleri yaratma kolaylığıdır. Komite karşısında daha önce ifade vermiş olan Chicago Emniyet Müdürü Orlando W. Wilson, 1919 yılından beri Chicago bölgesinde 976 gang cinayeti işlenmiş olduğunu, bunların yalnızca ikisinin katillerinin hüküm giydiğini söylemişti. Yüzbaşı Duffy'nin komiteye verdiği Chicago mafya üyeleri listesinde o sırada hayatta olan 4 Capone kardeşin batı kesimi kontrol altına tutan önemli gangsterler arasında yer aldıkları görülmekteydi. 1967 yılının Şubat ayında Mount Carmel mezarlığındaki siyah mermerden mezar taşlarına bir yenisi eklendi. Uzun süredir kalp hastası olan Matt Capone 59 yaşında hayata gözlerini yummuştu. GB ban üyelerini günah şebekesini Capone'un kardeşi yönetiyor. Güneybatı ban üyelerinde gittikçe genişleyen günah ve kumar imparatorluğunun başında cürüm tarihinin en korkunç adlarından birini Capone istemeyerek taşıyan bir adam var. Gittikçe gelişen bu yeni cürüm şebekesinin lideri merhum Al Capone'un 62 yaşındaki erkek kardeşi Alberto Capone'dur. Alberto, Bert Novak adını kullanıyor. Geçmiş tarihlerde Albert Raiola adını kullandığı da olmuştur. Hickory Hills Banliyosu'ndaki iki temel işletmesi var Capone'un. Castle Acres Moteli ile Hickory Lodge Cocktail Salonu. Her iki yerde Hickory Hills Belediye binasının iki adım ötesinde. Chicago bölgesinin hatta belki de bütün ülkenin en tedirgin banliyö yöneticilerinin toplandığı bir yer burası. 13 bin nüfuslu banliyönün reform adayı olarak 1967 Nisan'ında seçilmiş olan belediye başkanı Thomas Watson, seçimlerden beri korku içinde yaşadığını açıkça ifade ediyor. Seçimlerden 3 gün sonra sabahın erken saatlerinde Watson'ın evinin önünde duran arabası tüfek kurşunlarıyla delik deşik edilmiş, ayrıca belediye başkanına sık sık telefon eden kimliği belirsiz kişiler kendisini tehdit edip duruyorlar. İyi Yönetim Derneği yetkilileri Crestwood, Willow Springs gibi yakın banliyölerde de kumar ve günah işletmelerinin gelişmesinde büyük rol oynayan en belli başlı şebeke liderinin Capone olduğu kanısındalar. Chicago Sun-Times, 19 Ocak 1969. Çete faaliyetlerini sürdüren son Capone kardeş aşırı golf meraklısıydı. Banliyö'deki golf alanlarında üzeri taşlarla süslü eldivenler giymiş olarak boy gösterirdi hep. Adı Town Hotel olarak değiştirilmiş olan Hawthorne'in 1970 yılına dek Chicago şebekesinin toplantı yeri olmakta devam etti. Otelin sahibi görünen Rosmer Realty şirketinin başkanı, Capone'un en eski fedailerinden, son yıllarda Cicero mafyasının en ileri gelenlerinden biri olan Joseph Ayupa'ydı. Otelin bitişiğindeki Turf Lounge, Capone zamanından beri gangsterlerin en gözde buluşma yerlerinden biriydi. Buranın sahibi de Joe Ayupa'ydı şimdi. 24 Mayıs 1964 tarihinde Sun Times gazetesinde eyalet polisi Cicero'daki kumar kalesini bastı başlıklı şu yazı yer alıyordu. Cicero'daki bir kahvehane Bodrum'un çelik kapılarını kıran eyalet polisi içeride sürdürülmekte olan barbut oyununu basarak karışık dehlizlerden kaçmaya çabalayan 15 oyuncuyu tutuklamıştır. Ellerinde balyoz, balta ve çeşitli benzeri araçlarla FBI'dan verilmiş bir arama emri olan baskıncılar ömürlerinde böylesine sağlam bir kumar kalesi görmediklerini belirttiler. Başlarında eyalet dedektif bürosu şefi John Newbold olduğu halde tek katlı kahvehane binasına giren polisler buranın bomboş olduğunu görmüşlerdir. Duvarları vura vura yoklayan polisler sonunda gizli bir kapı bulmuşlardır. Gene bomboş olan bir arka odaya açılmaktadır bu kapı. Odanın tabanında çelik kapaklı genişçe bir delik bulunduğu ve bunun aşağıdan sürgülenmiş olduğu görülmüştür. Birkaç dakika balyo salladıktan sonra kapağı kırmayı başaran polisler kendilerini bir yeraltı pasajında bulmuşlar. Pasajın sonunda bir çelik kapı daha olduğunu görmüşlerdir. Bu ikinci kapıyı kırmak için de bir süre balta ve balyoz sallamışlar, sonunda içeri girebildiklerinde barbut oyununun kalıntılarını bulmuşlardır. Kumarhanenin işletmecisi sanılan 4 kişiyi tutuklamışlardır. Dehlizlerde kaçış yolu arayan 11 kişi de oyuncu olarak yakalanmış, tutuklanmışlardır. Bir yıl içinde basılan 3. barbut partisidir bu. Dehlizler arasında dolaşan baskıncılar doğrudan doğruya Town Oteli'ne açılan gizli bir pasaj bulmuşlardır. 17 Şubat 1970 günü mutfakta başlayan bir yangın bütün otelin kül olmasına neden olmuştur. Otelin sahibi olarak sorguya çekilen Ayupa, 5. maddeye sığınarak tam 67 soruyu cevapsız bırakmıştır. Sam Giancana FBI soruşturmasından kurtulmak için 1965 yılında ülkeyi terk ettiğinden beri Chicago şebekesinin başkanı ve Mafya Ulusal Konseyi'nin üyesi olan kişi, Valentine günü katliamını planlayanlar biri olduğu sanılan Capone'un eski fedaisi Tony Accardo'dur. Sonny Capone'un yaşamını kazanma çabaları hiç de iyi sonuçlar vermemişti. Son derecede dürüst bir insandı. Savaştan sonra girdiği ilk işten, yani kullanılmış araba satan bir acentadan, patronunun dolandırıcılığı yüzünden ayrılmıştı. Bundan sonra haftada 75 dolar ücretle ufak bir matbaaya girdi. Bir süre sonra matbaa sahibi yarı yarıya ortaklık teklif etti kendisine. Sonny ortaklık için gerekli parayı annesinden istediyse de May Capone böyle bir işe para yatırmak istemedi. Miami polis örgütünde dedektif olan kayınbiraderi aracılığıyla birçok polis tanıdı. Hepsi de kendisini çok severlerdi. Çok iyi nişancı olduğu için onu atıcılar takımına aldılar. Bir süre sonra Amerikan Ulusal Atıcılık Derneği bir de Florida Barış Kuvvetleri Derneği'ne üye oldu. Karısına da öğretmişti tabanca kullanmayı. Miami News gazetesinin sosyete sayfasında genç kadın hakkında şu yazı çıktı 6 Nisan 1958'de. Miami Shores'da oturan kızıl saçlı ince yapılı bayan Diana Capone'un 3 tane tabancası var. Her üçünü de büyük bir ustalıkla kullanmasını biliyor üstelik. Geçenlerde yapılan Flamingo açık hava atıcılık turnuvasında tam 20 ayrı ödül kazanmış. Uysal görünüşlü mavi gözlü 4 çocuk anası Diana, eline tabanca geçirdi mi bir afet oluyor, hiçbir erkekten korkusu yok. Başarılarım Albert'in koltuklarını kabartıyor diyor kendisi. Kocası ile yarışmaya girişti mi çoğu kez kazanıyormuş. Grotto adıyla açtıkları lokanta yürümeyince Florida'nın Hollywood kentine taşındılar. Sonny bir otomobil lastiği dağıtımcısının yanında çalışmaya başladı. 7 Ekim 1965 sabahı evinin yakınında bulunan Quick Check gıda pazarına alışverişe gidiyordu. El arabasına doldurduğu yiyeceklerle bir ilaç reyonunun önünden geçerken karşı konulmaz bir istek sardı içini. İki tüp aspirin ile ufak bir kutu transistör pili olarak cebine attı. Çaldığı bu şeylerin toplu fiyatı 3,5 dolar ediyordu. Hiçbirine de ihtiyacı yoktu. Dükkan gözcüsü Sibyl durumu fark ederek kendisini tutukladı. Hemen götürüldü, ceza mahkemesinde suçlamayı kabul edeceğini bildirdi Sony. ''Bu hırsızlığı neden yaptığınızı biliyor musunuz?'' diye sordu yargıç. ''Hayır efendim, bilmiyorum.'' Hiçbir sabıkası olmayan, dürüstlüğüyle tanınmış bir vatandaş olduğu için ceza verilmedi kendisine. Sony duruşma salonundan ayrılırken acı acı gülümsedi. ''Herkesin ruhunda bir parça hırsızlık var galiba.'' dedi. Bu arada gıda pazarı sahibi genç adamın satın aldığı mallar arasında bozulabilecek gibi olanları buzdolabında saklamıştı. Sony bunları almak için geri geldiğinde ''Beni adi bir insan sanıyorsunuz eminim.'' dedi. ''Ne münasebet?'' diye karşılık verdi adam. ''Ama gelecek hafta benden alışveriş etmezseniz o zaman öyle düşünebilirim.'' Alphonse Capone'un biricik oğlu Albert Francis Capone, ertesi yıl soyadını değiştirdi. Kitabın sonu. 5 Mart 2024. Sayfa 576.